Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 7. Kaset 1. Yüz Sayfa 237 8. Sürekli el yıkamak gibi kişi tarafından yapılması zorunluluğu ve gerekliliği duyulan istenmeyen davranış bozukluğuna ne ad verilir? A. Obsesif, B. Kompülsif, C. Füg, D. Amnezi, E. Şizoik. 9. Aşağıdaki hangi duygu durum bozukluklarında birey üzgün, sıkkın ve zaman zaman ağlama krizlerine girer? A. Mani, B. Katatonik, C. Disorganize, D. Depresif, E. Paranoid. 10. Aşağıdakilerden hangisi paranoid, sanrısal bozukluk türlerinden biri değildir? A. Füg, B. Kuşkucu tip, C. Kıskanç tip, D. Bedensel tip, E. Erotik mani tip. Yanıt anahtarı 6E, 7A, 8B, 9D, 10A. Ünite 18. Davranış üzerine sosyal etkiler. Ünite ile ilgili bilgi. Uyma etkisini belirleyen etkenleri ve grubun birey davranışları üzerindeki etkisini çok iyi öğreniniz. Sosyal etki. Sosyal etki, diğer insanların bireyin davranışlarında doğrudan ya da dolaylı olarak yarattıkları davranış değişikliklerini ifade eder. Bireyin davranışlarını etkileyen sosyal etkilerden bazıları aşağıda incelenmiştir. A. Uyma etkisi. Bireylerin davranış ve düşüncelerini üyesi oldukları grubun normlarına uyacak şekilde düzenlemelerine uyma adı verilir. Uyma davranışı gerçekten benimsenip benimsenmemesine göre iki başlık altında incelenebilir. A. Benimseme. Uyma davranışı burada gerçek bir tutum değişmesini göstermektedir. Yani birey grubun davranış ve düşüncelerinin gerçekten doğru olduğuna inandığı için uyma davranışı göstermektedir. B. Benimsemiş görünme. Bireyin grubun düşünce ve davranışlarının doğru olduğuna inanmadığı halde bu düşünce ve davranışları benimsemiş gibi görünmesi durumudur. Bu gibi durumlarda grup baskısı ortadan kalktığı zaman bireylerin düşündüğü gibi davrandıkları gözlenmiştir. Uyma davranışının nedenleri. Uyma davranışının nedeni grubun birey üzerindeki etkileriyle açıklanabilir. Bu etki kendisini bilgi sağlayıcı etki ve normatif etki olmak üzere iki şekilde göstermektedir. Bilgi sağlayıcı etki. Grup bireye sosyal gerçekler hakkında bilgi sağlar. Yani birey sosyal bir olgunun doğru ya da yanlış olduğuna tek başına karar veremez. Bu kararı ancak kendisini diğer insanlarla karşılaştırarak ve diğer insanların kararlarına bakarak verebilir. Normatif etki. Gruplar üyelerinin uyması gereken belirli normlara sahiptirler. Grubun varlığını sürdürebilmesi üyelerinin bu normlara uymasına bağlıdır. Örneğin bir arkadaş grubunda grup normlarına uymayan kişi grup tarafından dışlanır. Uyma davranışını belirleyen etkenler. Uyma davranışını belirleyen etkenler bireyin, grubun ve ortamın özellikleriyle ilgili olabilirler. A. Bireysel özellikler. Şu özellikleri gösteren bireylerin daha fazla uyma davranışı gösterdikleri tespit edilmiştir. Kendine güveni az, bağlanma ihtiyacı yüksek, grubu çekici bulan, grup içi statüsü düşük olan, otoriter, yetkici tutumlara sahip olan, grup tarafından benimsendiğinden emin olmayan. Bunun dışında kültür de uyma davranışını etkilemektedir. Sürekli olarak gruptan farklı davranmaya karşıt uyma denir. B. Grubun özellikleri. Grubun bireyi uyma davranışına itme gücünü etkileyen özelliklerinde birisi grubun büyüklüğüdür. Yapılan araştırmalar 3-4 kişilik grupların bireyi uyma davranışına itmede en etkili gruplar olduğunu göstermiştir. Diğer bir etken ise grup üyeleri arasındaki söz birliğidir. Üyeler arasında söz birliği varsa grup birey üzerinde daha baskılı olmaktadır. C. Ortamın özellikleri. Belirsizlik ve bireyin grupla yüz yüze bulunması ortamsal özelliklerdir. Bireysel olarak varılan yargıların doğru olduğundan emin olmanın güç olduğu durumlarda, belirsizlik durumunda uyma davranışı gösterme olasılığı artmaktadır. Aynı şekilde yüz yüze ilişkinin bulunduğu durumlarda da bireyler daha fazla uyma davranışı göstermektedirler. Azınlık etkisi. Sosyal etki genellikle çoğunluğun azınlığı etkilemesi şeklinde gerçekleşmektedir. İşte bu durumun tam tersine azınlık etkisi adı verilmektedir. Yani azınlık etkisi küçük bir grubun çoğunluğun düşünce ve davranışlarını değiştirmesidir. B. Kabul etme. Uyuma etkisinde kişilere belirli düşünce ve davranışlara uymaları gerektiği açıkça dile getirilmediği halde, bu kişilerin büyük bir bölümü uyuma davranışı göstermişlerdir. Oysa kabul etme davranışında sosyal etki doğrudan bir istek şeklinde dile getirilir. Örneğin arkadaşlarımızın bir şeyler yapmamızı istemeleri, büyüklerimizin bazı davranışlarımızı değiştirmemizi istemeleri gibi. Kabul edilme olasılığı daha fazla olan istekleri şöyle sıralayabiliriz. Yüz yüze bir ilişki içinde dile getirilen istekler, statüsü yüksek bir kişiden gelen istekler, birden fazla kişiden gelen istekler, ileride karşılığının alınma imkanı olan istekler. Bununla beraber isteklerinin kabul edilmesi için çeşitli taktikler kullanabilirler. Bunlar, kendimizi sevdirmek, çoklu istek taktikleri. Bu taktikler iki şekilde uygulanabilir. Eşiğe adım atma. Önce karşıdaki kişiye önemli bir yük getirmeyen küçük bir istek dile getirilir. Sonra asıl amaç olan ikinci isteğin dile getirilmesini kapsar. Örneğin size birkaç soru yöneltmek istediğini söyleyen bir anketörün bu isteğini kabul ettiğiniz zaman önünüze çok sayıda soru içeren bir liste koyması gibi. Reddedil, geri adım at. Önce reddedileceği bilinen küçük bir istekle başlanıp reddedildikten sonra daha küçük ama asıl amaç olan istek dile getirilir. Örneğin sattığı ürün için önce yüksek bir fiyat isteyen ancak daha sonra bu fiyatı düşüren satıcı gibi. Karşılıklık normu. İnsanlar bazen kendilerinden istenmediği halde başkaları için bir şeyler yaparlar ve ileride bu kişilerin normal şartlarda yerine getiremeyecekleri isteklerini kabul etmelerini sağlarlar. C. İtaat. İtaatin kabul etmeden farkı, bireyin yerine getirdiği isteğin otorite durumunda olan bir kişi ya da kişilerden gelmesidir. Ligram itaat konusunda yapılan çalışmalara öncülük etmiştir. İtaat davranışının temelinde öğrenme süreci yatar. Yani birey itaat etmeyi başta aile olmak üzere, arkadaş grupları, okul, iş yeri vesaire ortamlarda öğrenmiştir. Grubun bireyin davranışları üzerindeki etkisi. Bu etkileri 5 başlık altında inceleyebiliriz. A. Tanık etkisi. Çevrede olaya tanık olan başka insanların bulunmasının bireyin acil yardım gerektiren bir duruma müdahale ihtimalini azaltmasına tanık etkisi denir. B. Sosyal hızlandırma. Diğer insanların varlıklarının bireyin bir işe ilişkin performansını arttırması ya da azaltmasına denilir. Bunun nedeni olarak bir işi yaparken başkası tarafından gözlendiğinin farkında olan bireyin genel uyarılmışlık durumunda meydana gelen artış gösterilmektedir. C. Uçlara kayma. Bir konudaki görüşleri benzer olan kişilerin oluşturduğu gruplardan bu konuya ilişkin olarak çıkan kararlar tek tek üyelerin başlangıçtaki eğilimlerinden daha aşırı olmaktadır. D. Sosyal ket vurma. Grubun ortaya koyduğu sonuca her bir üyesinin ne ölçüde katkıda bulunduğunu tespit etmesinin zor olduğu koşullarda, bireylerin sonucu etkilemek için normalden, tek başına olduğundan daha az çaba göstermeleridir. E. Öz denetimin ortadan kalkması. Bireylerin yalnız başına olduklarında yapamayacakları bazı davranışları grup ya da kalabalık içindeyken yapmaları, kimlik kaybı adı verilen grup etkisinin bir sonucudur. Bazı durumlarda birey öz denetimini kaybederek grubun kimliği belirsiz bir parçası haline gelir. Üniteyle ilgili sorular. 1. Diğer insanların bireyin davranışlarında doğrudan ya da dolaylı olarak meydana getirdikleri değişmeye ne ad verilir? A. Uyma, B. Kabul etme, C. İtaat etme, D. Sosyal etki, E. Tanık etkisi. Yanıt D. Sosyal etki, uyma, kabul etme ve itaat olmak üzere 3 başlık altında incelenmiştir. 2. Bireylerin düşünce ve davranışlarını üyesi oldukları grubun normlarına uyacak biçimde düzenlemelerine ne ad verilir? A. Kabul etme, B. İtaat, C. Uyma, D. Sosyal hızlandırma, E. Tanık etkisi. Yanıt C. Uyma davranışı gerçek bir tutum değişmesini yansıtabileceği gibi sadece bireyin grubun düşüncesini kabul etmiş gibi görünmesinin sonucu da olabilir. 3. Aşağıdakilerden hangisi uyuma davranışını etkileyen grup etkenlerinden birisidir? A. Bireyin tutumu, B. Kabul etme, C. Yüz yüze olma, D. Büyüklük, E. Bağlanma ihtiyacı. Yanıt D. Yapılan araştırmalar 3-4 kişilik bir grubun uyuma davranışı gösterme konusunda birey üzerinde en baskılı grup olduğunu göstermiştir. 4. Aşağıdakilerden hangisi itaat konusunda yapılan çalışmaların öncüsüdür? A. Bandura, B. Milligram, C. Asch, D. Schrift, E. Freud. Yanıt B. Bu konudaki çalışmaların öncüsü Milligram'dır. 5. Diğer insanların varlıklarının bir işe ilişkin performansımızı etkilemesine ne ad verilir? A. Tanık etkisi, B. Sosyal ket vurma, C. Uçlara kayma, D. Sosyal hızlandırma, E. Özdenetimin ortadan kalkması. Yanıt D. Örneğin sporcuların tek başınayken ya da seyirci önündeyken gösterdikleri performansları değişmektedir. 6. Çevrede olaya tanık olan başka insanların bulunmasının bireyin acil yardım gerektiren bir duruma müdahale etme olasılığını azaltmasına ne ad verilir? A. Sosyal ket vurma, B. Uçlara koyma, C. Özdenetimin ortadan kalkması, D. Tanık etkisi, E. Sosyal hızlandırma. 7. Küçük bir grubun çoğunluğun düşünce ve davranışlarını değiştirmesine ne ad verilir? A. Azınlık etkisi, B. Sosyal ket vurma, C. Sosyal hızlandırma, D. Uyma, E. Tutum. 8. Bireylerin grup ya da kalabalık içindeyken yalnız başlarına olduklarında yapamayacakları bazı davranışları yapmalarına yol açan grup etkisine ne ad verilir? A. Kimlik kaybı, B. Kabul etme, C. İtaat etme, D. Sosyal hızlandırma, E. Sosyal ket vurma. 9. Aşağıdakilerden hangisi bireyin grup normlarının doğru olduğuna gerçekten inandığı durumlarda ortaya çıkan uyma davranışıdır? A. Kabul etme, B. İtaat etme, C. Benimseme, D. Özümseme, E. Onaylama. 10. Aşağıdakilerden hangisi uyma davranışını etkileyen ortamsal özelliklerden biridir? A. Büyüklük, B. Bağlanma ihtiyacı, C. Bireysel tutumlar, D. Söz birliği, E. Belirsizlik. Yanıt anahtarı 6D, 7A, 8A, 9C, 10E. Ünite 19. Tutumlar. Ünite ile ilgili bilgi. Tutumların değişmesinde etkili olan faktörleri ve tutumun bileşenlerini çok iyi öğreniniz. Tutum kavramı. Tutum bir kişiye atfedilen ve onun psikolojik bir nesneye ilişkin duygu, düşünce ve muhtemelen davranışlarını organize eden eğilimdir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere insanlar kendileri için psikolojik olarak mevcut olan her nesneye karşı bir tutum sahibi olabilirler. Hakkında tutum sahibi olunan bu nesnelere tutumun nesnesi adı verilir. Örneğin arkadaşlarımız, eşyalar, olaylar, fikirler, dinler, okullar, kitaplar, bilgisayarlar birer tutum nesnesi olabilirler. Tutumun bileşenleri. Tutumun 3 temel bileşeni vardır. A. Bilişsel bileşen. Tutum nesnesine ilişkin fikir, inanç ve bilgilerden oluşur. Örneğin bir bireyin bilgisayarlar hakkındaki tutumu, onun bilgisayarlar hakkındaki bilgileri tarafından şekillenecektir. B. Duygusal bileşen. Kişinin tutum nesnesine ilişkin duygu ve değerlendirmelerinden oluşur. C. Davranışsal bileşen. Örneğin bir nesneye ilişkin olumlu tutumu olan bir birey bu nesneye karşı olumlu davranır. Tutumların özellikleri. Bu özellikler gerek bir bireyin çeşitli tutumları arasındaki farklılıkların, gerekse iki bireyin aynı konuya ilişkin tutumları arasındaki farklılıkların kaynağını oluştururlar. Bu özellikler, tutumun kuvvet derecesi, tutumun karmaşıklık derecesi. Bir tutumun içerdiği unsurların sayı ve çeşitliliği arttıkça karmaşıklık derecesi artar. Tutumun bileşenleri arasındaki tutarlılık. Tutumların diğer tutumlarla ilişkileridir. Tutum ve davranış. Yapılan araştırmalar, bireylerin daima tutumlarına uygun davranmadıklarını göstermiştir. Bir tutumun davranışa dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyen faktörler şunlardır. Tutumun kuvveti. Kuvvetli bir tutumun davranışa dönüşme olasılığı daha fazladır. Ortamın özellikleri. Bazı durumlarda içinde bulunan ortam tutumun davranışa dönüşmesini güçleştirmektedir. beklentiler. Bir tutumuna ilişkin davranışının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gören kişinin tutumunu davranışa dönüştürme ihtimali azalacaktır. Tutumların oluşması. Tutumlar büyük çoğunluğu 20-25 yaş arasında olmak üzere öğrenilerek kazanılır. Birey tutumları oluşurken şu faktörlerden etkilenir. Ana baba, akranlar, arkadaşların tutumlar üzerindeki etkisi daha çok ergenlik çağında görülmektedir. Kitle iletişim araçları, tutum nesnesiyle olan kişisel yaşantılar. Tutumların ölçülmesi, tutum ve davranış ilişkisinin anlaşılabilmesi ve tutumdan davranışın tahmin edilebilmesi tutumların güvenilir şekilde ölçülebilmesine bağlıdır. Tutumları ölçmek için geliştirilen teknikler şunlardır. Tutum ölçekleri en sık kullanılan tekniktir. Mülakat, davranış gözlemi, psikofizyolojik ölçümler. Tutumların değişmesi. Tutumun değişmesi konusunda ilk çalışmalar J. Howland ve arkadaşlarınca yapılmıştır. Howland ve arkadaşlarına göre bir bireyin bir nesneye karşı olan tutumunun değişmesinde etkili olan 3 önemli faktör vardır. Bilgi kaynağı, mesaj ve hedef. A. Bilgi kaynağının özellikleri. Bilgi kaynağının özellikleri 3 başlık altında toplanabilir. İnanılırlık. Bir kişinin inanılırlığı 2 bileşenden oluşmaktadır. Bunlar uzmanlık ve güvenilirliktir. Yani bilgi kaynağı konusunda uzman ve güvenilir olmalıdır. Sevilme. Bilgi kaynağı sevilen bir kişi olduğunda diğer insanlar üzerinde tutum değiştirme olanağı artmaktadır. Benzerlik. Örneğin yeni üretilen bir kamyonun reklamı gerçek bir kamyon şoförü tarafından yapılınca daha etkili olabilmektedir. B. Mesajın özellikleri. Mesajın özellikleri şu faktörler tarafından belirlenmektedir. Yüz yüze olmanın etkileri. Yüz yüze bir ilişki içinde verilen bilgilerin daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Tek yönlü, çift yönlü iletişim. Tek yönlülüğü ya da çift yönlülüğü belirleyen şey, karşıt görüşlere yer verilip verilmediğidir. Çift yönlü mesajda bilgi kaynağının görüşlerine karşıt olabilecek görüşlere yer verilir, ancak bu karşıt görüşler genellikle çürütülür. Hedefin zeka ve eğitim düzeyinin yüksek olduğu durumlarda çift yönlü mesaj daha etkilidir. Görüş farkı. Bu konudaki araştırmalar, hedefin mevcut tutumlarından orta derecede farklı bir görüşle yola çıkmanın daha etkili olduğunu göstermiştir. C. Hedefin özellikleri. Tutum değişikliğinin gerçekleşmesinde etkili olan üçüncü faktör, hedefin kendisidir. Hedefin tutum değişikliğinde rol oynayan özellikleri ise şunlardır. Tutumun kuvvet derecesi, kuvvetli bir tutumun bu tutuma ters düşen bilgilerden etkilenmesi ihtimali daha azdır. Kendilik değeri, kendilik bireyin kendi hakkındaki görüşleridir. Dolayısıyla olumlu kendilik değerine sahip bireylerin tutum değişikliklerine daha az duyarlı oldukları söylenebilir. Bağlanma, hedefin değiştirilmek istenen tutumla kendisini ne ölçüde bağladığı önem kazanmaktadır. Zeka, günlük yaşamda tutum değişmesi. Günlük yaşamda bireylerin etkileyici iletişim çabalarına, tutum değiştirmeye yönelik çabalara, çeşitli mekanizmalarla karşı koydukları gözlenmektedir. Bu mekanizmalardan bazıları şunlardır. Algısal seçicilik. İnsanlar genellikle tutumlarıyla çelişen bilgileri algılamama eğilimindedirler. Bilgi kaynağını reddetme. İnsanlar bilgi kaynağını inanılır bulmayabilirler. Bilgiyi reddetme. İnsanlar hiçbir mazeret göstermeden tutumlarına ters düşen bilgileri yanlış olarak değerlendirebilirler. Bilgiyi amacından saptırma ve mantığa bürünme. İnsanlar tutumlarına ters düşen bilgileri kendilerine göre yorumlayarak tutarsızlığı ortadan kaldırabilir ya da nispeten azaltabilirler. Ünite ile ilgili sorular. 1. Bir bireye atfedilen ve onun psikolojik bir nesneye ilişkin düşünce, duygu ve muhtemel davranışlarını organize eden eğilimlere ne ad verilir? A. Tutum, B. Algı, C. Kişilik, D. Duygu, E. Tarz. Yanıt A. Tanımdan da anlaşılacağı gibi tutum bir bireye aittir ve o bireyin bir nesneye ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarının bütünüdür. 2. Tutum nesnesine ilişkin düşünce, bilgi ve inançlardan oluşan bileşene ne ad verilir? A. Duygusal bileşen, B. Davranışsal bileşen, C. Bilişsel bileşen, D. Kuvvet derecesi, E. Psikolojik bileşen. Yanıt C. Tutum bileşsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere 3 bileşenden oluşur. 3. Aşağıdakilerden hangisi tutumun oluşmasında etkili olan faktörlerden biri değildir? A. Ana baba, B. Akranlar, C. Kitle iletişim araçları, D. Tutum nesnesiyle olan kişisel yaşantı, E. Hiçbiri. Yanıt E. Diğer 4 seçenekte yer alan faktörler tutum oluşumunda önemli rol oynarlar. 4. Tutumların ölçülmesinde en sık kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Mülakat, B. Davranış gözlemi, C. Psikofizyolojik ölçümler, D. Tutum ölçekleri, E. Hiçbiri. Yanıt D. Tutum ve davranış ilişkisinin açıklanabilmesi tutumların sağlıklı olarak ölçülebilmesine bağlıdır. Bunun için de en çok kullanılan teknik tutum ölçekleridir. 5. Aşağıdakilerden hangisi tutum değişmesinde etkili olan bilgi kaynağına ilişkin özelliklerden biri değildir? A. Uzmanlık, B. Güvenilirlik, C. Benzerlik, D. Sevilme, E. Yüz yüze olma. Yanıt E. Yüz yüze olma mesaj ile ilgili bir özelliktir. 6. Aşağıdakilerden hangisi tutum değişmesinde etkili olan hedefin özelliklerinden biri değildir? A. Tutumun kuvvet derecesi, B. Bağlanma, C. Kendilik değeri, D. Zeka, E. Görüş farkı. 7. Tutumların hangi özelliği içerdiği unsurların sayı ve çeşitliliğine bağlıdır? A. Kuvvet derecesi, B. Karmaşıklık derecesi, C. Diğer tutumlarla ilişkiler, D. Bileşenler arası tutarlılık, E. Hiçbiri. 8. Akranların tutumlar üzerindeki etkisi hangi dönemde en fazla olmaktadır? A. Yetişkinlikte, B. Erginlikte, C. Oral dönemde, D. İlkokul döneminde, E. İlkokul öncesi dönemde. 9. Görüş farkı tutumu değiştirmede etkili olan faktörlerden hangisine ait bir özelliktir? A. Bilgi kaynağına, B. Hedefe, C. Mesaja, D. Çevreye, E. Kullanılan tekniğe. 10. İnsanlar aşağıdaki nesnelerden hangisine ilişkin bir tutum sahibi olamaz? A. Kitap, B. Tarak, C. Diğer insanlar, D. Kurumlar, E. Hiçbiri. Yanıt anahtarı 6E, 7B, 8B, 9C, 10E. Ünite 20. Psikolojinin uygulama alanları ve psikolojide kullanılan bazı ölçme araçları. Ünite ile ilgili bilgi. Psikolojinin alt dallarının konularını ve özellikle endüstri psikologlarının çalışma alanlarını iyi öğreniniz. A. Eğitim hizmetlerinde psikoloji. Eğitim psikolojisi. Psikolojinin ilke, yöntem ve tekniklerinin eğitim ve öğretime uygulanması ile ilgilidir. Psikolojinin en eski ve en yaygın uygulama alanlarından biri eğitim olmuştur. Eğitim psikologlarının ilgilendiği ve üzerinde çalıştığı konular şunlardır. Gelişim, öğrenme, ölçme ve değerlendirme, ruh sağlığı. B. Adli hizmetlerde psikoloji. Suçlu ya da suç zanlısı kişilerin zihinsel ve psikososyal durumlarını belirlemek ve suç işlenen ortamın kişiyi nasıl etkilediğini inceleme görevi adli psikolojiyi ilgilendirir. C. Askerlik hizmetlerinde psikoloji. Askeri psikoloji, askeri personelin zihinsel, bedeni ve kişilik niteliklerinin belirlenmesi, başarılı olacakları çalışma alanlarına göre seçilip görevlendirilmeleri konuları ile ilgilidir. D. Sağlık hizmetlerinde psikoloji. A. Klinik psikolojisi. İnceleme konusu kişilerin hem başkalarından farklı ve kendine özgü hem de diğer kişilerle ortak olan davranışlarının temeli, oluşması ve değişmesidir. Klinik psikolojisi bunun yanında davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile de ilgilenir. B. Tıbbi psikoloji, sağlık psikolojisi. Bazı organik rahatsızlıkların temelde organik bozukluklardan çok psikolojik nedenlerden kaynaklanması bu psikoloji dalının ilgi alanını oluşturur. E. Endüstri ve işletmelerde psikoloji. Endüstri ve işletmelerde psikologların yararlı olabileceği hizmetleri şöyle özetleyebiliriz. A. Personel seçimi ve işe yerleştirme. Personel seçimi, belirli bir işe başvuranlar arasında o işin gerektirdiği niteliklere en çok sahip olanların seçilmesidir. işe yerleştirme, seçilen bireylerin mevcut işler arasında en çok verim sağlayacağı, huzur duyabileceği beklenen bir işte çalışmasını sağlamaktır. B. Personel eğitim hizmetleri. Personel eğitimi, hizmet öncesi eğitim ve hizmet içi iş başında eğitim olmak üzere iki farklı şekilde uygulanabilir. Hizmet öncesi eğitim, yeni alınan personelin iş ve işin gereklerine daha kısa sürede uyum sağlaması için yapılırken, hizmet içi eğitim, mevcut personeli yeni gelişmeler ve ihtiyaçlar yönünde yeniden eğitmek amacıyla yapılır. C. Personel yönetici ilişkileri. D. İş veriminin yükseltilmesi ve değerlendirilmesi. E. Tanıtma, reklamcılık ve propaganda. F. İş ortamına ve işe uyum ile iş doyumu. İş doyumunu etkileyen faktörler şunlardır. İş güvencesi, ücret, çalışma koşulları, yükselme olanakları, grup ilişkileri, ihtiyaçların öncelikleri. G. İnsan etmeni mühendisliği. İnsan etmeni mühendisliği, işletmelerdeki insan ile kullanılan teknoloji, makina ve öteki araç gereçler arasındaki ilişkileri, verim ve güvenliği en üst düzeye çıkaracak biçimde düzenlemenin yollarını ve elde edilen sonuçların endüstride uygulanmasını araştırır. H. Çevre ilişkileri. F. Spor faaliyetlerinde psikoloji. Spor psikolojisi, sporcuların yalnızca fiziksel yönden değil, psikolojik yönden de ilgili faaliyetler için hazırlanmaları konuları ile ilgilidir. Psikolojide kullanılan bazı ölçme araçları, testler. Test, psikolojide bireyin tepkide bulunabileceği önceden düzenlenmiş uyarı durumları anlamında kullanılır. Testler, kişilerin değişik özellikleri ve davranışları hakkında doğru bilgiler toplamanın en güvenilir yollarından biridir. Testler ve bunların kullanımı söz konusu olduğunda iki önemli kavram karşımıza çıkmaktadır. Bunlar ölçme ve değerlendirmedir. Ölçme, değişkenlere belirli kurallara uyarak sembolik değerler vermedir. Değerlendirme, ölçme işlemi sonucunda elde edilen verilerin bazı ölçüt ya da standartlarla karşılaştırılarak bir değer yargısına varılması ve sonuç çıkarılması işlemidir. Psikolojide kullanılan testleri ölçmeyi amaçladıkları davranışların türüne göre iki grupta inceleyebiliriz. A. Maksimum yeterlilik testi. Bir kişinin herhangi bir işi belli bir durumda ne kadar iyi, doğru ya da çabuk yapabileceğini belirlemede kullanılan testlerdir. Bu gruba giren testlerden bazıları şunlardır. Zeka testleri, başarı testleri, özel yetenek testleri, genel yetenek testleri. B. Tipik davranış testleri. Bu testler, insanların belirli durumlarda ne yapabileceklerini değil, ne yaptıklarını ve nasıl davrandıklarını ölçer. Bu gruptaki testler arasında kişilik testleri, tutum testleri, ilgi testleri sayılabilir. Test sonuçlarını etkileyen hata kaynakları, ölçmeciden kaynaklanan hatalar, ölçme aracından kaynaklanan hatalar, üzerinde ölçme yapılan kişi ya da özellikten kaynaklanan hatalar. Bir teste aranan teknik özellikler. 1. Geçerlik. 2. Güvenirlik. Testlerin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar. Ekonomi, hazırlanma süresi, uygulama süresi, uygulayıcının nitelikleri, cevaplayıcının nitelikleri, puanlama kolaylıkları, uygulama özellikleri, puanlama ve yorumlama kolaylıkları. Ünite ile ilgili sorular. 1. İnsan gelişimiyle ilgili çalışmalar yapan psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Okul psikolojisi, B. Gelişim psikolojisi, D. Büyüme psikolojisi, E. Endüstri psikolojisi. Yanıt C. Eğitim psikologları gelişim psikologlarının çalışmalarından önemli ölçüde yararlanırlar. 2. Psikolojinin ilke, yöntem ve tekniklerinin eğitim-öğretime uygulanması konularıyla uğraşan psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Danışmanlık psikolojisi, B. Klinik psikolojisi, C. Eğitim psikolojisi, D. Gelişim psikolojisi, E. Askeri psikoloji. Yanıt C. Psikolojinin en yaygın ve en eski uygulama alanlarından biri eğitimdir. 3. Bireylerin hem diğer insanlardan farklı ve kendine özgü hem de diğer insanlarla ortak olan davranışlarının oluşmasını ve değişmesini inceleyen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Klinik psikolojisi, B. B. Danışmanlık psikolojisi, C. Gelişim psikolojisi, D. Eğitim psikolojisi, E. Endüstri psikolojisi. Yanıt A. Klinik psikologları bundan başka davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile de ilgilenirler. 4. İşletmelerde mevcut personele yeni gelişmeleri öğretmek ve onları gereksinimler doğrultusunda yeniden yetiştirmek amacıyla yapılan eğitime ne ad verilir? A. Hizmet içi eğitim, B. Hizmet öncesi eğitim, C. Mezuniyet sonrası eğitim, D. Endüstriyel eğitim, E. Modern eğitim. Yanıt A. Bu eğitim iş başında eğitim olarak da adlandırılır. 5. Değişkenlere belirli kurallara uyarak sembolik değerler verme işlemine ne ad verilir? A. Kayıt, B. Değerlendirme, C. Araştırma, D. Ölçme, E. Test. Yanıt D. Ölçme, psikolojik testlerin kullanımıyla ilgili çok önemli bir kavramdır. 6. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş doyumlarını etkileyen faktörlerden biri değildir? A. Grup ilişkileri, B. Ücret, C. Yükselme olanakları, D. İş güvencesi, E. Yerel yönetim uygulamaları. 7. Suçlu ya da suçlu zanlısı kişilerin zihinsel ve psikososyal durumlarını belirleme ve suç işlenen ortamın kişiyi nasıl etkilediğini inceleme görevi psikolojinin hangi dalı ile ilgilidir? A. Gelişim psikolojisi, B. Adli psikoloji, C. Eğitim psikolojisi, D. Endüstri psikolojisi, E. Klinik psikolojisi. 8. Bireyin tepkide bulunabileceği önceden düzenlenmiş uyarıcı durumlarına ne ad verilir? A. Test, B. Soru, C. Ölçme, D. Değerlendirme, E. Davranış. 9. Aşağıdakilerden hangisi maksimum yeterlik testlerinden biri değildir? A. Zeka testleri, B. Başarı testleri, C. Özel yetenek testleri, D. Genel yetenek testleri, E. İlgi testleri. 10. Aşağıdakilerden hangisi endüstri psikologlarının işletmelerde yararlı olabileceği hizmetlerden biri değildir? A. Personel seçimi ve işe yerleştirme, B. Personel eğitimi, C. İş veriminin değerlendirilmesi, D. Tanıtma, propaganda, reklamcılık, E. Davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisi. Yanıt anahtarı 6E, 7B, 8A, 9E, 10E. Final deneme sınavı. 1. Teknoloji, tüketim kalıplarının değişmesi, gelir dağılımı, iş bölümü, ulusal düzeyde karar mekanizmaları gibi konularla ilgilenen sosyoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim sosyolojisi, B. Siyaset sosyolojisi, C. Kent sosyolojisi, D. Sanayi sosyolojisi, E. Ekonomi sosyolojisi. 2. Toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemelerini, karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkilerin nasıl gerçekleştiğini inceleyen kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Etkileşimcilik, B. Tarihsel maddecilik, C. Yapısal fonksiyonel yaklaşım, D. Çatışma, E. Tabakalaşma. 3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan öğelerden biridir? A. Nüfus, B. Dil, C. Statü, D. Toprak, E. Otorite. 4. Toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olduğu kültür tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yüksek kültür, B. Yaygın kültür, C. İdeal kültür, D. Gerçek kültür, E. Popüler kültür. 5. G.H.Met, çocuğun belirli bir rolü üstlendiği ve bu rolün sorumluluklarını anlamaya çalıştığı gelişim aşamasına ne ad verir? A. Taklit, B. Oyun, C. Grupla oynanan oyun, D. Sorumluluk üstlenme, E. Rol yapma. 6. Aşağıdakilerden hangisi ikincil gruplardan biri değildir? A. Okullar, B. Hapishaneler, C. Silahlı kuvvetler, D. Sendikalar, E. Akrabalık. 7. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist yaklaşıma göre ailenin fonksiyonlarından biri değildir? A. Topluma yeni üyeler kazandırmak, B. Toplumsallaşma, C. Bakım ve koruma sağlama, D. Cinsel davranışları düzenleme, E. Dini bilgiler vermek. 8. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yaratan iç etmenlerden biridir? A. Yayılma, B. Kültürel temas, C. İstila, D. çevresel etmenler, nüfus hareketleri. 9. Sapkın davranışları birey ve grup arasındaki bir takım karakteristiklerle değil, sapkın davranış gösteren birey ile göstermeyen birey arasındaki bir etkileşim süreci olarak açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Evrim kuramı, B. Tanımlama kuramı, C. Kontrol kuramı, D. Yapısal baskı kuramı, E. Kültürel iletişim kuramı. 10. Aşağıdakilerden hangisi bilimin normlarından biri değildir? A. Organik bir şüphecilik, B. Diğer kamlık, C. Toplumculuk, D. Evrensellik, E. Çatışma. 11. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin temel amaçlarından biri değildir? A. Açıklama, B. Betimleme, C. Yordama, D. Kontrol, E. Basitlik. 12. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli davranış bozukluklarının tedavisiyle ilgilenir? A. Klinik psikoloğu, B. Kişilik psikoloğu, C. Davranış psikoloğu, D. Okul psikoloğu, E. Adli psikolog. 13. Öğrenme olmaksızın kalıtsal olarak belirlenmiş büyüme örüntüsüne göre doğal olarak gelişmeye ne ad verilir? A. Büyüme, B. Olgunlaşma, C. Öğrenme, D. Algılama, E. Kişilik. 14. Piaget'e göre çocukta korunum ilkesi hangi dönemde gelişir? A. Duysal motor dönem, B. İşlem öncesi dönem, C. Somut işlemsel dönem, D. Formel işlemsel dönem, E. Anal dönem. 15. Aşağıdakilerden hangisi birincil güdüler arasında yer almaz? A. Açlık, B. Susuzluk, C. Cinsellik, D. Analık, E. Bağlanma. 16. Maslow'a göre en üst basamakta hangi ihtiyaç yer alır? A. Fizyolojik ihtiyaçlar, B. Kendini gerçekleştirme, C. Bağlanma, D. Güvenlik, E. Kendine güven, başarı, itibar. 17. Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen bireysel etmenlerden biri değildir? A. Öğrenme, B. İlgiler, C. Beklentiler, D. Tekrar, E. İhtiyaçlar. 18. Aşağıdakilerden hangisi derinlik algısına yol açan moleküler ipuçlarından biri değildir? A. Doğrusal perspektif, B. Göreli yükseklik, C. Açıklık, D. Araya girme, E. Konverjans. 19. Yaşantılar yoluyla davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelere ne ad verilir? A. Algılama, B. Toplumsal değişme, C. Davranış değişikliği, D. Öğrenme, E. Güdülenme. 20. Sık sık piyango bileti alan kişilerin aldıkları biletlerin bazılarına ikramiye çıkıp bazılarına ikramiye çıkmaması ne tür bir pekiştirme tarifesine örnektir? A. Sabit oranlı, B. Değişken oranlı, C. Sabit zamanlı, D. Değişken zamanlı, E. Hiçbiri. 21. Bireylerin çeşitli durumlardaki özel davranımlarda ifadesini bulan yapısal ve dinamik özelliklerinin tümüne ne ad verilir? A. Kişilik, B. Kendilik, C. Benlik, D. Ego, E. Bilinç. 22. Psikoanalitik kurama göre sigara içme alışkanlığı, münakaşacı olma gibi davranışlar hangi dönemin doyum ve doyumsuzlukları sonucu ortaya çıkar? A. Oral dönem, B. Anal dönem, C. Fallik dönem, D. Latens dönemi, E. Genital dönem. 23. Toplumun değer ve kuralları ile hoşgörü sınırlarını zorlayan bir dizi davranış ve kişilik özelliklerine ne ad verilir? A. Sempati, B. Empati, C. Antipati, D. Sosyopati, E. Saplantı. 24. Günümüzde en sık görülen davranış bozuklukları aşağıdakilerden hangisidir? A. Nevroz, B. Şizofreni, C. Paranoid bozukluklar, D. Mani, E. Organik beyin bozuklukları. 25. Diğer insanların varlıklarının bir işe ilişkin performansımızı etkilemesine ne ad verilir? A. Uçlara kayma, B. Sosyal ket vurma, C. Tanık etkisi, D. Sosyal hızlandırma, E. Kimlik kaybı. 26. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin grup içindeyken tek başlarına oldukları durumlara göre daha az çaba harcadıkları olgusuna işaret eden etkilerden biridir? A. Sosyal hızlandırma, B. Sosyal ket vurma, C. Uçlara kayma, D. Tanık etkisi, E. Uyma etkisi. 27. hakkında tutum sahibi olunan şeye ne ad verilir? A. Madde, B. Davranış, C. Tutum nesnesi, D. Tutum bileşeni, E. Karar. 28. İnanılırlık, sevilme ve benzerlik tutum değişmesinde rol oynayabilecek faktörlerden hangisine aittir? A. Hedef, B. Mesaj, C. Alıcı, D. Bilgi kaynağı, E. Araç. 29. Aşağıdakilerden hangisi iş doyumunu etkileyen faktörlerden biri değildir? A. İhtiyaçların önceliği, B. Çalışma koşulları, C. Grup ilişkileri, D. Yükselme olanakları, E. Vergi kanunları. 30. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki insan ile kullanılan teknoloji, makinalar ve öteki araç gereçler arasındaki etkileşim ve ilişkileri, verim ve güvenliği en üst düzeye çıkaracak biçimde düzenlemeyi ve sonuçları endüstrinin kullanımına uymayı amaçlar? A. İnsan etmeni mühendisliği, B. İnsan kaynakları yöneticiliği, C. Kişisel danışmanlık, D. Risk mühendisliği, E. Çevre mühendisliği. Yanıt anahtarı 1E, 2A, 3C, 4C, 5B, 6E, 7E, 8E, 9B, 10E, 11E, 12A, 13B, 14C, 15E, 16B, 17D, 18E, 19D, 20B, 21A, 22A, 23D, 24A, 25D, 26B, 27C, 28D, 29E, 30A. Ünite 1. İletişim. Ünite ile ilgili bilgi. İletişimin tanımı, özellikleri, sınıflandırmaları ve simgesel dilin özelliklerinden soru gelir. 1. İletişim kavramı ve tanımı. İletişim sözlüğünün özünde yalın bir ileti alışverişinden çok, toplumsal nitelikli bir etkileşimi ve paylaşımı yatar. İnsan etkinliklerinin ve ilişkilerinin tümü iletişimle ilgilidir. Yazmak, okumak, eğlenmek, çalışmak ve benzeri. İletişim kurma becerisi sadece insana ait değildir. Ancak insan simge, sembol yaratarak duygularını belirtebildiği gibi düşünce ve bilgilerini de aktarabilen tek canlıdır. Bu nedenle insan iletişimi, simgeler aracılığı ile bilgilerin, düşüncelerin, duyguların biriktirilip aktarılması ve alışverişinin ortak ve değişik zaman ve mekan boyutlarında gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. 2. İletişimin temel özellikleri. İnsanlar arası iletişimin özellikleri şunlardır. 1. İletişim her zaman her yerdedir. İletişim insanın yaşamının yaklaşık 1/4'ünü kaplayan bir olgudur. Trafik lambaları, reklam afişleri, uyarı yazıları, tartışmalar, çok açılan bir radyodan kulağımıza çalınan sözler, iletişimin her zaman yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun göstergesidir. 2. İletişimde temel amaç çevre üzerinde etkin olmaktır. Her iletişim durumunda insanların kendilerine özgü beklenti ve amaçları vardır. Schramm bunları ikiye ayırır. A. Gecikmeden ödüllendirilme, tüketime yönelik beklenti. Örnek: yazarın yazısını yazarken, öğretmenin dersini verirken, siyasetçinin topluluğa hitap ederken duydukları heyecan. B. Sonradan ödüllendirilme, araçsal beklenti. Örnek: yazarın kitabının satışının çok olacağını, öğretmenin ileride takdir göreceğini, siyasetçinin oylarını artıracağını umması. İletişimde temel amaç: çevre üzerinde etkin olmak, başkalarının tutum ve davranışlarını belirlemek, geliştirmek ve değiştirmektir. 3. İletişim anlamların paylaşımıdır. Birey doğuşta toplumda hazır bulduğu ve öğrendiği iletiler ağı içinde başkalarıyla şeyler, olgular ve olaylar hakkında biçimleniş ya da kendisinin biçimlendirdiği anlamların alışverişini yaparak ilişkilerini düzenler. Bu anlamda iletişim, toplum yaşamı içinde kurulan ilişkilerde geliştirilen ve paylaşılan anlamlardır. 4. İletişim değişik katmanlarda gerçekleşir. Bizi kuşatan iletişim ağı içinde seçip algıladığımız uyarıcılar iletişim davranışlarımızın kaynağıdır. Bu davranışlarımız işlevsel açıdan birkaç katmanda gerçekleşir. İnsanın içinden kendi kendine yaptığı iletişim katmanı. Başkalarıyla sözcüklerle, simgelerle gerçekleşen iletişim katmanı. Her iki durumda da iletilerin aktarımına eşlik eden psikolojik tepkilerin belirlediği katman, kızgınlık, yakınlık, sevgi, nefret, sevinç. Konuşmamanızı rica ederim. Lütfen konuşmayınız. Konuşmak yasaktır. İfadeleri, iletilerin içerik düzeyinde bir eylemin yapılmaması ile ilgilidir. 3. İletişim sınıflandırmaları. İletişim olgusu temel alınan ölçütlere göre çok değişik biçimlerde sınıflandırılabilir. Bu bağlamda iletişim, 1. Bir toplumsal ilişkiler sistemi olarak, kişiler arası iletişim, grup iletişimi, örgüt iletişimi, toplumsal iletişim. 2. Grup ilişkilerinin yapısına göre, biçimsel olmayan, informal, yatay iletişim, biçimsel, formal, dikey iletişim. 7. Kaset, 1. Yüzün sonu.